Kitabın adı Hayat, Dürbünümde 40 Sene. Yazarı Ayşe Kulin. 18. Ayrım. Söylene söylene gidip odamı boşalttım. Üstün birkaç gün sonra geldi, odama yerleşti ve ilk işi kitaplarımı karıştırmak oldu. Akşam yemeğine oturmadan önce bakıyorum şiire merakın var dedi. Gerçek bir şairle tanışmak istiyorsan yemekten sonra odama gel. Kimmiş bu şair diye sordum. Belki de tanışmışımdır. Hiç sanmıyorum. Neden? Türkiye'de değil okunması, adının anılması bile yasak da ondan. Ayıp şeyler mi yazıyor? Bir kahkaha patlattı üstün. Hayır ama yasaklı şeyler yazıyor. Nasıl yani? Okuduğun zaman anlarsın. İstemem. Okumayacağım. Sen bilirsin. Sonra pişman olursan bir daha fırsatın olmaz okumaya, onu bil. O halde neden yasaklı şeyler yazdığını söyle bari. Çünkü o bir komünist. Aa! Dondum kaldım. Aklıma hemen komünist sanıldığı için içinden çıkartılan ve İstanbul'a yerleşmek zorunda kalan sevgili Hüsrev amcam geldi. İşin iç yüzünü öğrenmem için müthiş bir fırsat doğuyordu. Allak bullak olan suratımı görünce üstün ne o korktun mu diye sordu. Yo, niye korkayım? Sen komünist nedir biliyor musun? Elbette dedim gururla. Komünist tanıdıklarım bile var. Yok canım, kimlermiş? Mesela Hüsrev amcam. Hüsrev Tökin. Yüzünde belirgin bir saygı ifadesiyle ''Şu kadro dergisini çıkaran ekipteki Hüsrev Tökin mi?'' diye sordu. Neden bahsettiği hakkında en ufak bir fikrim yoktu ama diklenerek ''Evet o'' dedim. Rusya'da tahsil gören Hüsrev Tökin, annemle babamın ve benim çok yakın dostumuzdur. Vay vay vay, o halde şiirleri dinlemeye hak kazandın. Akşam yemeğinden sonra gelirim şiirleri almaya. Şiirleri alamazsın. Ben sana okuyacağım, sen de dinleyeceksin. Biri elinde görür filan başımıza iş açılır. Dedim ya, bu şiirleri okumak yasak. Adını söyle bari o şairin. Kulağıma dua et, üfler gibi fısıldadı üstün. Nazım. Üstün, rahmetli büyük dayısının, yani benim doğumumdan önce vefat etmiş doktor büyük babamın benim odamda duran yazı masasının başına kurulmuş, elindeki dağınık sayfalara bakarak okuyordu. Ben yatağa bağdaş kurmuş, büyülenmiş gibi hiç kıpırdamadan, gözümü bile kırpmadan dinliyordum. Bir rüzgar esiyordu şiirlerden bana doğru. Beni önüne katıp uzak gönül ülkelerine götüren bir rüzgar. Bir tanem, son mektubunda başım sızlıyor, yüreğim sersem diyorsun. Seni asarlarsa, seni kaybedersem diyorsun. Yaşayamam. Yaşarsın karıcığım. Kara bir duman gibi dağılır hatıram rüzgarda. Yaşarsın kalbimin kızıl saçlı bacısı. En fazla bir yıl sürer 20. asırlarda ölümün acısı. Bir şiirden diğerine geçiyordu üstün. O mavi gözlü bir devdi, minnacık bir kadın sevdi. Kadının hayali minnacık bir evdi. Bahçesinde Ebruli hanım ile açan bir ev. Bir dev gibi seviyordu dev. Ve elleri öyle büyük işler için hazırlanmıştı ki devin, yapamazdı yapısını, çalamazdı kapısını bahçesinde Ebruli hanım ile açan evin. Şiirler değiştikçe içerik de değişiyordu. İçerikle beraber de üstünün sesi gürleşiyor, sertleşiyordu. Be hey! Kaburgalarında ateş bir yürek yerine idare lambası yanan adam. Be hey! Armut satar gibi sanatı okkayla satan sanatkar. Ettiğin kar kalmayacak yanına. Be hey, kara boynuz gibi kaşlı, mukaddes apis başlı adam. Be hey, Karamaça Bey, sen şiirin asil kamusuyla konuşuyorsun, ben asaletten anlamam. Şapka çıkarmam konuştuğum dile, düşmanıyım asaletin kelimelerde bile. Hakaretlerin kime ve niye edildiğini bilmesem de mısraların büyüsü başımı döndürüyordu. Karşımda kalemiyle dünyaya meydan okuyan korkusuz bir kahraman vardı ve her satırı kırbaç gibi vicdanımın üzerinde şaklıyordu. Hiç bilmediğim, beni ürküten ama içine girmeye teşne olduğum yepyeni bir dünyanın kapısında heyecanla titriyordum. Derken Üstün bana salkım söğütü okumaya başladı. Akıyordu su. Gösterip aynasında söğüt ağaçlarını, salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yanan yalın kılıçları çarparak söğütlere koşuyordu kızıl atlılar güneşin battığı yere. Diye başlayan uzun şiir bittiğinde, şiir ve şair düşkünü yeni yetme ben, yüreğimden vurulup gittim ve nerede bu şair şimdi diye sordum. Nazım Moskova'da şu anda. Rusya'ya kaçtı. Neden kaçtı? 10 yıldır hapisteydi zaten, yeni çıkmıştı. Yeniden hapsedileceğine dair işaretler belirince ne yapsın? Kaçtı işte. Niye hapisteydi? Birini mi vurdu? Hırsızlık mı yaptı? Çocuksun sen daha. Kızım büyü artık. Bak boyun uzamış, anneni geçmiş. Onu fikirlerinden ve yazdıklarından dolayı hapsettiler. Komünist olmak yasak, bilmiyor musun yoksa? O kadarını biliyordum elbette. Hüsrev amcanın başına gelenler sayesinde bir şeyler öğrenmiştim. Tehlikeyi ve gizemi aynı anda içeren sihirli bir sözcük gibiydi komünizm. Ama komünizm hakkında esaslı bir bilgim yoktu. Tek bildiğim Rusya'daki rejimin adı olduğuydu. İlkokuldaki jimnastik hocamız gözlerini devire devire bu rejimin çok korkunç olduğunu, Rusların açlıktan nefeslerinin koktuğunu, ülkelerinde hiçbir şeyin bulunmadığını ve Türkiye'mize spor yarışmaları için gelen genç sporcuların Rusya'ya döndüklerinde ülkemizde gördükleri güzellikleri ve özgürlüğü diğer Ruslara anlatmasınlar diye sınır kapısında kurşuna dizildiklerini anlatmıştı. Gecelerce kabus görmüştüm. Annem babama, deli mi bu adam? El kadar çocuklara böyle şeyler anlatılır mı? Gidip müdüriyete şikayet edeceğim diye sızlanmıştı. Babam da bana her duyduğuma inanmamamı söylemişti. Büyükler yalan söyler mi baba diye sormuştum hayretle. Yalan demeyelim buna. İnsanlar iyi bilmedikleri ve korktukları şeyleri abartırlar demişti babam. Kafam karışıktı kısacası ama bunu üstüne belli etmeyecektim. Bu elindeki şiirleri bana bırakabilir misin diye sordum sadece. Katiyen bırakamam. Elimdeki tek kopya bunlar. O halde müsaade et, defterime yazayım. Hangisini? Dağınık matbu kağıtları kuzenimden alıp inceledim. Hepsini istiyordum. Annenlere göstermeden yazmalısın dedi Üstün. Yakalanırsan seni de, beni de, şiirleri de bitmiş bil. Gece yazarım, herkes yattıktan sonra. Sizin bu Hacer gece cadısı gibi dolaşıyor sabaha kadar. Işığı görürse meraklanır. Ben de senin odana gelir, mum ışığında yazarım dedim. İtiraz etmedi. Bana bilmediğim bir şairi öğretmiş olduğu için kendinden çok memnundu. 2 gece geç saatlere kadar ellerim uyuşana dek şiirleri hatıra defterime geçirdim. Tuhaf bir müzik, bir ahenk vardı bu şiirlerde. Dilimden düşmüyorlardı. Gün boyunca marş söyler gibi tekrarlayıp duruyordum dörtlükleri. Mısralar yavaş yavaş ezberimde kalmaya başlamıştı. Büyükler konuklarıyla birlikte çardak altına kurulan ve saatler süren rakı masalarına oturduklarında dayım da aşka gelip Davudi sesiyle Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz diye İstanbul şarkılarına başladığında, Üstün'le ben usulca sofradan kalkıyor, bahçenin bir başka köşesinde dua okur gibi belli bir ahenkle ve bir ağızdan nazım okuyorduk. Hava kurşun gibi ağır. Bağır, bağır, bağırıyorum. Koşun, kurşun eritmeye çağırıyorum. Kuzenim Üstün Ete bizimle 10 gün kadar kaldı ve Nazım'ı bana onulmaz bir hastalık gibi bulaştırıp gitti. Ben yeni keşfettiğim şairin ve şiirlerinin etkisiyle kuzenimin ziyaretinden önceki kız olmadığımın, içimde bir şeylerin değiştiğinin farkındaydım. Ama bildiğim sadece değiştiğimdi. Ne komünizmi biliyordum tam olarak, ne de Nazım'ın niye komünist olduğunu. Meraktan ölmeme rağmen Üstün'e verdiğim sözü tuttum, hiç kimseye bir şey sormadım. Ta ki Sacide teyze bizde kalmaya gelene kadar. Sacide teyze Üstün gittikten bir ay sonra geldi. Bu kez odamı boşaltmadım, annemin odasına bir somya kondu. Kimin arkadaşı gelirse yüklükte duran somya yerinden alınıp o odaya götürülüyordu. İffet ya da Emine gelecek olurlarsa somya benim odama taşınıyordu. Hatta bir keresinde Hacer'in bile bir köylüsü gelmişti Kastamonu'dan. Somya'yı zar zor sığdırmıştık daracık odaya. Anneannemin ise hiç yatıya misafiri gelmezdi. Odasını biriyle paylaşacağına hayatının sonuna kadar tek başına yaşamayı tercih ederdi anneannem. Sacide teyze bizde 2 hafta kalacak. 2 haftanın sonunda Nişantaşı'ndaki bir klinikte küçük bir miyom ameliyatı geçirecekti. Bu yüzden annem onu balla, kaymakla, reçellerle besliyordu ameliyata güçlü girmesi için. Annemden fırsat buldukça o da beni bilgiyle besliyordu. Çünkü hayatımdaki tek erişkin sırdaşım Sacide teyzeydi. Yeni keşfettiğim şairi, kaynağının adını saklayarak elbette ancak onunla paylaşabilir, komünizm hakkındaki sorularımı ona sorabilirdim. Annem evin ihtiyaçları için çarşıya gittiğinde biz Sacide teyzeyle Fenerbahçe plajına yürüyor, kumlara uzanıp laflıyorduk. Annem gelip bizi bulana kadar kafamın içindeki tüm soruları soruyordum. Komünist denen insanların tıpkı Hüsrev amcam gibi birer mağdur olduklarını düşünmüştüm. Hakkım varmış. Sacide teyze beni doğruluyordu. Onlar çoğunlukla vatanlarını seven, iyi ve dürüst insanlardı. Uğradıkları haksızlıklara karşı savunulmaları gerekiyordu. Bu kişilerin arasında Ruhi Su gibi opera sanatçıları, Ulvi Uras, Kemal Bekir Özmanav gibi tiyatrocular, Ahmet Arif, Şükran Kurdakul gibi şairler, Vedat Türkali gibi edebiyat adamları, Profesör Doktor İlhan Başgöz gibi halk edebiyatı uzmanı, bilim adamları da vardı. Türkiye'nin beyin takımı en ağır suçlamalarla parmaklıklar ardındaydılar. Aman çok dikkatli olmalıydım. İyi insanlar da olsalar komünistlerden uzak durmalıydım. Neden? Çünkü komünist olmamama rağmen aileme zarar verebilirdim. Komünist değilsem bu korku nedendi? Kimlerden ve niçin korkuyorduk biz? Sorularım yanıtsız kaldıkça yüreğimde bir sempati filizleniyordu komünistlere karşı. Büyümekte olan gencecik bir insan, etrafında sürekli komünist avı yapılırken başka türlü davranabilir miydi? Sacide teyzeye anlatıyordum düşüncelerimi. Beni sabırla dinliyor, duygularımı paylaşıyor, bana hak veriyordu. O öyle davrandıkça kendimi büyümüş, adam olmuş gibi hissediyordum. Galiba dış görüntüm de o yaz oldukça değişmişti ki Sacide teyzeyle yine kumlara uzanıp sohbete daldığımız bir gün yanımızda bir fotoğrafçı bitti. Bir resim çekip çekemeyeceğini sordu. Beğenmezsek almamız için ısrar etmeyeceksin ama dedi Sacide teyze genç çocuğa. Yo hayır, Bakın şu genç kızların da hep resimlerini çektim. Etrafta bir sürü genç kız vardı hakikaten. İyi, çek bakalım dedi Sacide teyze. Küçük hanımın ayakta bir pozunu alayım. Ayağa kalktım, üzerimdeki kumları silkeledim. Çocuğun istediği gibi sağ kolumu belime dayadım. Çak, resmim çekildi. Adınız dedi çocuk, söyledim. Bir poz daha lütfen. Aa, yetti ama. Hayır, başka poz yok dedi Sacide teyze. Bir tane de teyzemle alın resmimizi dedim ben. Başka poz yok dedi çocuk Sacide teyzenin tonlamasıyla. Çekti, gitti. Az sonra çarşıda işini bitiren annem de katıldı bize. Denize girdik, yüzdük, birer mısır yedik ve evimize dönmek üzere toparlandık. Fotoğrafçı çocuk resmini getirmedi dedi Sacide teyze. Bekleyelim mi? Belki yarın getirir dedim. Nasılsa yine burada olacağız. Sacide teyze bizde kalırken kendi arkadaşlarımla sandala binmiyor, onunla olmayı tercih ediyordum. Ne resmi diye sordu annem. Ayşe'nin bir resmini çekti de fotoğrafçı dedi Sacide teyze. Olur olmaz insanlara resim çektirmeyin dedi ukala annem. Sıcak kumlarda ayaklarımız yanarak kabinimize yollandık. Mayolarımızı değiştirip eve döndük. Ertesi gün kahvaltı sofrasındaydık. Annemin Suadiye'de oturan arkadaşı Melahat Hanım telefon ettiğinde. Telefon annemin yatak odasında dururdu. Annem odasına koşup telefonu açtı. Konuşmasını duyabiliyorduk. Melahat'cığım nasılsın şekerim? Ya öyle öyle. Yaz çok sıcak geçiyor. Sacide'yi tanırsın. Bir ufak müdahale gerekecek de ondan sonra görüşelim emi. O da toparlansın inşallah. Ne? Ne diyorsun sen? Giderek yükseliyordu sesi. Hangi gazete? Nasıl olur? Aman Allah'ım. Muhittin onu da beni de öldürür. Ben Sacide teyzeye göz kırpıyordum burada. Sineği incitmeyen babam bizi öldürecek olduğu için. Katiyen olmaz. Katiyen. Annem artık avaz avaz bağırıyordu. Başına üşüştük. Anneannem de neler olduğunu anlamak için bağırmaya başladı. Annemin elinden telefonu çekip aldı anneannem, kulağına dayadı. Annem bu kez Sacide teyzeyle bana bağırmaya başladı avaz avaz. Gördünüz mü yediğiniz naneyi? Dün Ayşe'nin resmini çeken piç kurusu meğer gazeteciymiş. Son posta mı ne halsa işte o gazetede hep resimleri çıkmış bunların. Plaj güzelleri diye. Ben ne yapacağım şimdi? Sakin ol Sitare diyordu Sacide teyze. Nasıl sakin olayım? Plaj gülleri gibi yan yana resimleri çıkmış. Deli bu Melahat. Memnun, iftihar ediyor. Onun kızı Suadiye güzeli seçilmiş, benimki Fenerbahçe. Ay ölmek istiyorum Sacide. Şu an yer yarılsın dibine gireyim istiyorum. Kızım bu kadar vaveyla etme. Bak Melahat senin gibi yapmıyor. Keşke olmasaydı ama ne var bunda büyütecek diyordu anneannem. Muhittin öldürür beni. Muhittin'in haberi bile olmaz bu İstanbul gazetesi diyordu Sacide teyze. Fakat annemi sakinleştirmek mümkün değildi. Daha çilem bitmedi. Yarın da bunların arasından her ne kadar plaj varsa işte Suadiye, Bostancı, Moda, Maltepe bütün bu mahalle kızlarının arasından en güzelini seçeceklermiş. Senin gazeteci arkadaşların var Sacide. Buna mani ol, elini ayağını öpeyim. Zaten senin yüzünden başımıza geldi bu iş. Anne, Sacide teyzemin ne günahı var, nereden bilebilirdik diyecek oldum. Sus sen, öldüreceğim seni. Annem üstüme yürürken odama kaçıp kapıyı kilitledim. Çok sonra çıktım odadan. Ancak Sacide teyze annemi alıp evden uzaklaştırdıktan, sakinleştirdikten sonra. Anneannem kanepeye kurulmuştu. Hacer'i yollatıp aldırdığı gazeteyi salladı bana doğru. Alay ederek bak bakalım kendini beğenecek misin Fenerbahçe güzeli. Yan yana dizilmiş 10 kadar genç kız resmi vardı ikinci sayfada. Başımda güneş şapkası olduğu için resmin bana ait olduğunu anlamak mümkün değildi. Resmin altına adımı Ayşe Kalın diye yazmışlar. Melahat teyzenin kızı Ayşim'in adını da Ayşen yapmışlardı. Ne oldu? Sacide teyze bir şeyler yapabildi mi yarınki gazete için diye sordum anneanneme. Bir yerlere telefon etti ama bilemiyorum dedi anneannem. Sen bugün annene pek gözükme. Gazetede resmimin çıkması ya da plaj güzeli olmak umurumda bile değildi. Ben annemi çileden çıkardığım için memnundum. Çünkü hiç suçum olmadığı halde bana yine kızmıştı annem. Ama bu gazetede resmimin çıkmasına da mani olamamıştı. Annem sanki annem değil de benim her an çekiştiğim kız kardeşimdi. O benim üstüme geldikçe, yasaklar koydukça ben de onu mat etmeye soyunuyordum. Anneannemin eve gizlice getirdiği gazetedeki resimde bir genç kız gibi duruyordum ama ruhen gelişmekte olan bir çocuktum henüz. 18. ayrımın sonu. Sayfa 158. Devamı 19. ayrımda.